Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 16.
Yukarıdaki örneklerin her ikisinde de sonuçta görülen varoluş çatışmalarının temel nedeni kişilerin kendi durumlarından kaynaklanan algılama tarzlarıdır. Kişiler arası iletişim sırasında bir kişinin kendisinin hangi benlik durumunu kullandığı konusundaki algısı ile karşısındaki kişinin onun hangi benlik durumunu kullandığı konusundaki algıları arasında farklılık olması durumunda da bir takım çatışmalar yaşanabilir. Yukarıda transaksiyonel analizden söz ederken bu konuya değinmiştim. Benlik durumlarına ilişkin algılama farklılıkları çatışmaların kaynağını oluşturabilir. Örneğin bir genç yaz tatilini annesi ve babasıyla rahatça geçirmek yerine arkadaşlarıyla çadırlı kampta geçirmeyi tercih ediyor olsun. Gence göre onun bu davranışı doğaldır ve yetişkincedir. Annesine ve babasına göre ise uyku tulumunu rahat bir yatağa tercih etmek saçma ve çocukça bir davranış sayılabilir. Bu durumda genç yetişkin gibi davrandığına inandığı için kendisinin yetişkin yerine konulmasını isteyecek, annesi ve babası ise çocuk gibi davrandığını düşündükleri çocuklarına doğru yolu göstermeye, onu yönetmeye çalışacaklardır. Duygu. Kişiler arası iletişim çatışmalarına yol açabilecek faktörlerden birisi de kişilerin duygularıdır. Duygular, vücutta gözlenen değişikliklerle tanımlanır. Gözlenen duygusal tepkilerimizin, söz gelişi yüzümüzdeki korku ifadesinin gerisinde, otonom sinir sistemimizin bölümlerinden olan sempatik sistemin faaliyetleri yer alır. Bu sistemin etkisiyle iç organlarda bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Örneğin kalp atışı hızlanır. Bu durumun sonucunda ise kişinin vücudunda dışarıdan gözlenebilen duygusal ifadeler oluşur. Bir önceki bölümde gerek sözlü gerekse sözsüz iletişim sırasındaki davranışlarımızı niyet edilenler ve niyet edilmeyenler olarak iki kısma ayırabileceğimizi belirtmiştik. Niyet edilmeksizin yapılan davranışlar duygusal davranışlardır. Yerine göre duygularımızı bazen yüzümüzle, bazen kol, bacak gibi vücut bölgelerimizle, bazen de ses tonumuzla ifade ederiz. Duygularla ilgili bazı ek bilgiler ek onda görülmektedir. Bilinç dışı. Psikolojide insan davranışlarını açıklamaya çalışan çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Tek bir yaklaşımı benimseyip bütün davranışları bununla açıklamaya çalışmak bir yol olabilir. İkinci bir yol ise insanla ilgili belirli bir soruna eğildiğimizde uygun gördüğümüz değişik yaklaşımları birlikte ele almaktır. Bu kitapta genel bir ilke olarak ikinci yol izlenmektedir. Yukarıda kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenlerini 11 madde halinde sıralarken birinci maddeyi biliş, dördüncü maddeyi ise bilinç dışı olarak sıralamıştım. Bu durumda iletişim çatışmalarını birbirlerinden ayrıymış gibi görünen fakat bence göründükleri kadar uzak olmayan iki farklı yaklaşımla ele almış oldum. Bu yaklaşımlardan birincisi bilişsel davranışça yaklaşımdır. İkincisi ise psikanalitik yaklaşımdır. İletişim çatışmalarının nedenleri incelenirken bu yaklaşımların her ikisinden de yararlanılabileceği görüşündeyim. Zaten önceki bölümlerden de hatırlanacağı üzere iletişim çatışmalarını tanımlarken yararlandığım yaklaşımlardan birisi de transaksiyonel analizdi. Transaksiyonel analiz ise aslında psikanalitik yaklaşımın değişmiş ve gelişmiş bir versiyonu kabul edilebilir. Bu durumda kişiler arası iletişim çatışmalarını incelerken eklektik bir yol izliyorum demektir. Dipnot. Günümüz psikolojisindeki uygulamacıların büyük çoğunluğu eklektik yaklaşımı benimsemektedirler. Bu yaklaşımın zıttı tek bir yaklaşıma, kurama bağlanmak olabilir. Eklektik yaklaşımın mı yoksa tek bir yaklaşıma bağlanmanın mı daha doğru olacağı şüphesiz ki tartışılabilir. Bence bir kuram geliştirenlerin eklektik yaklaşımdan uzak durmaya, o alandaki her şeyi kendi kuramlarıyla açıklamaya hakları vardır. Ancak uygulamacıların ve belli olayları açıklamaya ve irdelemeye çalışanların ise eklektik yaklaşımı benimsedikleri de doğal karşılanmalıdır. Psikanalitik yaklaşımı, psikanalize göre, insanların bilinç dışlarında bulunan bir takım duygular, çatışmalar, onların görünürdeki duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını yönlendirir. Bu durumda günlük yaşamda sergilemediğimiz iletişim çatışmalarının nedenlerinden birisi de bilinç dışımızda bulunan ruhsal öğelerdir. Küçük yaşlardan itibaren bilinç dışımızda depolanan bir takım istekler, çatışmalar, şu andaki tüm davranışlarımızı ve onların önemli bir parçası olan iletişimlerimizi etkilemektedir. Kavgalarımızın, dil sürçmelerimizin, birbirimizi yanlış anlamalarımızın, küskünlüklerimizin arkasındaki belirleyici güç bilinç dışımızdır. Ruhsal dengemizi sürdürebilmek, kaygımızı denetim altına alabilmek için zaman zaman bir takım ruhsal savunma mekanizmaları kullanırız. Kullandığımız savunma mekanizmaları bir takım iletişim çatışmalarına yol açabilir. Örneğin, yansıtma mekanizmasını kullanarak kendime ait bir özelliği karşımdaki kişiye yansıtıyorsam, karşımdaki kişi hak etmediğine inandığı bu tavır karşısında benimle çatışmaya girebilir. Hatırlanacağı üzere aktif çatışmalardan söz ederken bu çatışma türünün arkasındaki nedenlerden birisinin yansıtma mekanizması olabileceğini belirtmiştik. Yine benzer şekilde insanların iç dünyalarındaki, özellikle bilinç dışlarındaki çatışmalar da pasif çatışma yaşamalarına yol açabilir. Yukarıda da değindiğim üzere bilinç dışı süreçlerimiz ve bilişsel süreçlerimiz apayrı şeyler değildir. Zaten psikanalizdeki topografik açıklamaya göre de her insanın bir bilinci, bilinç öncesi ve bilinç dışı vardır. Psikanalizde bilinç üzerinde yeterince durulmamıştır. Bilişsel yaklaşımda bilinçli yaşantılara psikanalizdekine oranla daha fazla önem verilmiştir. Fakat bilişsel yaklaşım, insanların bilişsel etkinliklerinin temelindeki şemaların bir kısmı bilinçte, bir kısmı ise bilinç dışında yer alır. Bu durumda kalıplaşmış düşüncelerimizin bir kısmının ise bilinç dışımızda bulunduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir vatandaş bir resmi dairede kendisini beklettiği gerekçesiyle bir memura sinirlenmiş olsun. Bu vatandaşa niçin sinirlendiğini sorduğumuzda oyalanıyor, işimi geciktiriyor, vaktim kısıtlı, bu yüzden sinirlendim diyebilir. Bu düşünce vatandaşın bilincinde yer almaktadır. Vatandaşın memur karşısındaki duygularını ve davranışlarını yönlendiren asıl şema onun bilinç dışındadır. Söz konusu şemada şu kalıplaşmış düşünce yer alıyor olabilir. Hayat bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli. Vatandaş bilinç dışındaki bu anayasa hükmünün bilincindeki bir uzantısı olan düşüncenin etkisiyle sinirlenmiş olabilir. Aynı anda memur da bu vatandaşa sinirlenmiş olabilir ve sinirlenmesinin gerekçesini şöyle açıklayabilir. Ben burada sabahtan beri perişan olmuşum. O bana 2 dakika anlayış göstermiyor. Bu düşünce de memurun bilincinde bulunmaktadır. Memurun bu düşüncesine temel teşkil eden bilinç dışındaki şema ise büyük bir olasılıkla şudur. İnsanlar bana düşünceli ve kibar davranmalılar. Yani özetle bilişsel süreçlerimizin, dolayısıyla da kalıplaşmış düşüncelerimizin önemli bir kısmının bilinç dışımızda yer aldığını, bu durumun ise psikanaliz ile bilişsel yaklaşım arasındaki ortak noktalardan birisi sayılabileceğini belirtmek istemiyorum. Hargi ve Marshall 1991, kişiler arası iletişim sürecini motor etkinliklere benzettikleri incelemelerinde, benzeri bir anlayışla bilişsel etkinliklerin bilinç dışı düzeyde işlediğini belirtmektedirler. İhtiyaçlar. Psikolojide güdü, istekleri, ihtiyaçları, dürtüleri kapsayan genel bir kavramdır. Güdüler çoğunlukla 2 ana bölüme ayrılır. Açlık, susuzluk, cinsellik gibi fizyolojik kökenli güdülere dürtü veya birincil güdüler adı verilir. Merak, başarma gibi daha üst düzeyde sayılabilecek güdülere ise sosyal güdüler adı verilir. Adlandırma her ne olursa olsun, güdünün organizmayı davranışta bulunmaya iten güç olduğunu söyleyebiliriz. Susadığımız zaman su ararız. Para ve statü elde etmek istediğimizde iş ararız. Yakınlık kurmak istediğimiz zaman da dost ararız. Kısacası sahip olduğumuz güdüler doğrultusunda bir takım davranışlarda bulunuruz. Güdülerimiz davranışlarımızı yönlendirdiğine göre insanlarla kuracağımız iletişimlerin ve yaratacağımız çatışmaların niteliğini belirleyen faktörlerden birisi de güdülerimiz olacaktır. Bazı güdülerimizin etkisiyle bir takım çatışmalara girişebiliriz ya da bazı ihtiyaçlarımızı gidermemiz engellendiğinde saldırgan olabiliriz. Örneğin çevremizdekiler bizi ağzının payını ne güzel verdin diye arada bir pekiştiriyorlarsa, sosyal onay almak için yeni kavgalara girişebiliriz. İnsanları davranışta bulunmaya iten güdülerin nasıl sınıflanabileceği konusunda çeşitli görüşler ortaya konmuştur. Bunların en tanınmışlarından birisi Maslow'a aittir. Maslow 1970 güdüleri 5 basamakta toplamış, bu basamaklara ise ihtiyaçlar hiyerarşisi adını vermiştir. 5 basamakta topladığı insanlara ait bu ihtiyaçları, güdüleri bir piramit oluşturacak şekilde sıralamıştır. Şekil 21'de Maslow'a ait ihtiyaçlar hiyerarşisi görülmektedir. 1. Kendini gerçekleştirme, 2. Saygı, 3. Ait olma ve sevgi, 4. Güvenlik ve fizyolojik, açlık, susuzluk. Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ilk basamakta fizyolojik ihtiyaçlar yer almaktadır. Fizyolojik ihtiyaçlarını giderememiş bir kişinin üst basamaklardaki ihtiyaçlara yönelmesi söz konusu değildir. Fizyolojik ihtiyaçlarını giderebilenler ise güvenlik ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyaç güvenli bir ortamda yaşama, güvenli bir işte çalışma ve benzeri hususları kapsar. Güvenlik ihtiyaçlarını giderebilenler bir gruba ait olmaya, insanlarla yakın ilişkiler kurmaya, sevmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaçlarını da giderebilenler benlik saygısına, yani kendilerini değerli ve saygıdeğer algılamaya ihtiyaç duyarlar. Başarı ve statü ararlar. İlk 4 basamağa ilişkin ihtiyaçlarını yeterince giderebilmiş olanlar ise en üstteki kendini gerçekleştirme aşamasına ulaşırlar. Kendilerini gerçekleştirmeye ihtiyaç duyarlar. Kendini gerçekleştirmek ne demektir? Kendini bir ölçüde de olsa gerçekleştirmiş bir insan desteğini kendisinden alır. Zamanını iyi kullanır, kendisinden hoşnuttur, yaşama olgun ve olumlu bir gözle bakar, doğayı ve insanları bir bütün olarak sever ve anlamaya çalışır, yaşamaktan haz duyar. Bu tanım genişletilebilir, değiştirilebilir, tartışılabilir. Benim kendimi gerçekleştirmeden anladığım, özetle insanın var olduğunun farkına vararak var olması, var olmaktan hoşnut olması ve yaşamını kendince etkili ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmesidir. Yukarıda 5 basamak halinde sıralanan ihtiyaçlardan herhangi birisini gidermek konusunda güçlükle karşılaşan bir kişi, bu durumdan ötürü çevresiyle çatışma içinde girebilir. Bu konuda 2 örnek vermek istiyorum. Birincisi şu. Diyelim ki, bütün ihtiyaçları kocası tarafından karşılanan, ev dışında herhangi bir işte çalışmayan mutlu bir ev kadını var. Bu hanımın para sıkıntısı yoktur. Geleceği güvencededir, kabul günlerine gitmektedir, dostları vardır, çevresinde de saygın bir insandır. Bütün bunlara rağmen bu hanım yaşamında bir şeylerin eksikliğini duymaktadır. Daha fonksiyonel bir yaşam sürmek, insanlara genelde daha yararlı olmak istemektedir. Bu hanım bir beceri kursuna kaydolmak, bir yardım kuruluşunda görev almak ya da bir işte çalışıp para kazanmak isteyebilir. Kocası ise onun bu isteklerine karşı çıkıp ne gerek var otur evinde diyebilir. Bu durumda gelişme, kendisini gerçekleştirme ihtiyacı engellenen bu kadın ile kocası arasında bir aktif çatışma ortaya çıkabilir. Ya da kadın sesini çıkarmaz, kocasına olan öfkesini içine atar ve böylece bir pasif çatışmayı başlatmış olur. Erkeğin karısının niçin ev dışında bir uğraş edinmek istediğini anlamamasını da bir varoluş çatışması kabul edebiliriz. Bazen de ailelerde aile üyeleri farklı ihtiyaçlara sahip oldukları ve bu ihtiyaçları giderme konusunda orta yol bulamadıkları için çatışma ortaya çıkar. Örneğin Anadolu'muzda büyük şehirler dışında yaşayan bazı köklü aileler sırf komşuları filanca oğullar gelinlerini çalıştırıyor demesinler diye bir mesleği olsa bile gelinlerini ev dışında çalıştırmazlar. Gelinini çalıştırmamak bu aileler için bir mazhariyet, ayrıcalık sayılır. Meslek sahibi bir kadının mesleğini icra etmemesi ise bir mahrumiyet olsa gerek. Bu gelin ev dışında çalışmak istediğinde kendisiyle eşinin ailesi arasında aktif, pasif, varoluş ve benzeri diğer çatışma türleri ortaya çıkacaktır. Bu çatışmanın temel nedeni gelinin ve ailenin farklı ihtiyaçlara sahip olmalarıdır. Gelin kendisini gerçekleştirmek isterken aile toplum içindeki saygınlığının zedelenmemesini istemektedir. Ailedeki üyelerin birbirleriyle çelişen bu iki ihtiyacı birden nasıl giderebilecekleri konusunda tartışmaları, çözüm yolları aramaları gereklidir. Yeterince düşünülürse ortak bir çözüm bulunabilir. Örneğin, eğer ki gelin için sadece mesleğini icra etmek önemliyse, bir işte çalışabilir ve aldığı parayı da bir hayır kurumuna verebilir. Bu durumda hem gelin kendisini gerçekleştirmiş olur, hem de o köklü aile gelinlerini çalıştıran açgözlüler damgasını yememiş olur. Buradaki sorunun gelinin ve ailesinin farklı ihtiyaçlara sahip olmasından başka sebepler de vardır. Bunlardan birisi ailenin sınırlarının fazlaca geçirgen olması, yani çevreden gelecek eleştirilere gereğinden fazla açık olmasıdır. Toplumsal koşullardan ve yaşam tarzından kaynaklanan söz konusu bu aşırı geçirgenlik, aile üyelerinin ihtiyaçlarını birlikte gidermelerini güçleştirmektedir.
Ayrım sonu.